İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza başlarken de hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlamak istiyorum. Bir önceki programda biliyorsunuz Hazreti Peygamber ve insan hakları konusuna başlamış ama tamamlayamamıştık bu programda. Ümit ediyorum ki bu bölümü hayırlısıyla tamamlayacağız. Hazreti Peygamber'de kadın ve çocuk hakları konusuyla bugünkü programımıza başlayalım. İslam'ın kadına değer vermesi sadece Arap Yarımadası'nda değil, o zamanki ileri bütün ülkelerde karanlıklar içinde bocalayan önceki aile düzenini ıslah etmek için getirdiği esasların en önemlisidir. Kadına değer vermede İslam, eski, yeni, bütün hukuk ve yasaların ulaşamadığı zirveye ulaşmıştır. Çünkü mali ve bedeni bütün hakları tanınmış, insani veya sosyal alanda kadınla erkek arasında ayrım yapmamıştır. İslam'ın kadın konusunda getirdiği ilkeler ve yenilikler devrim niteliğindedir. Kadının onurunu korumak için İslam'ın attığı ilk adım, kadının horlanması ve uğursuz sayılması anlayışına savaş açmasıdır. Nitekim Hazreti Peygamber hiçbir şeyde uğursuzluğun olamayacağını beyan etmiştir. İnsanlık onuru bakımından kadın, aynı kaynağın ürünü olarak erkeğe eşittir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların hakları ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Kadınların üzerinde kocalarının hakkı olduğu gibi, erkeklerin üzerinde de hanımlarının hakkı vardır. Kadınların haklarını korumanızı size tavsiye ederim. Müminlerin iman bakımından en kamili, ahlakı en güzel olanıdır. Ahlakı en güzel olanınız da kadınlarına en güzel davrananınızdır. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun, kuşkusuz siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onları Allah'ın nikah akdiyle kendinize helal kıldınız. Cennet annelerin ayakları altındadır. Görüldüğü gibi pek çok hadisi şerif kadınlara verilen değeri çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. Böylece İslam kadınla erkeğin insanlık, fazilet, Allah'a makbul kul olma bakımından eşit olduklarını açıklıkla vurgulamış, yaratılıştan gelen ve birbirini tamamlayan farklı kabiliyet ve özelliklerini göz önüne alarak toplum hayatında iş bölümünü öngörmüş, bu iş bölümünde öncelikleri belirlemekle beraber ihtiyaç bulunduğunda rollerin değişmesine kapıyı açık tutmuştur. İslam, kadınlara tam bir hukuki şahsiyet ve ehliyet tanımıştır. Onları erkeklerin vesayetinden kurtarmıştır. Kadın her çeşit anlaşma yapar, mülk sahibi olur, mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur, babası, kocası ya da bir başkası ona müdahale edemez. Çocuk hakları konusuna gelince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çocukları insan yerine koyarak onları da bir şahsiyet olarak kabul etmiş, kendilerine gereken önemi ve değeri vermiştir. Dolayısıyla hadislerde çocuklarla ilgili pek çok ilke bulmak mümkündür. Hazreti Peygamber onlara rastladığı zaman selam vererek sevgi göstermiş, kucağına alıp okşayıp öpmüştür. Onlarla yeri geldiği zaman şakalaşmış ve onlara ilgi göstermiştir. O, hadislerinde çocuk eğitimine dikkat çekerek çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin. Küçüklerimizi sevmeyen büyüklerimizi saymayan bizden değildir şeklinde hadisi şerifler buyurmuşlardır. O, cemaatle kılınan namazda ağlayan bir çocuk sesi duyduğunda annesine eziyet vermemek amacıyla namazı kısa tutmuştur. Çocukların da yaşama hakkı olduğundan onlar ne suretle olursa olsun öldürülemez, satılamaz, anne karnında kürtajla alınamaz. Anne çocuğu kendisinden ayırmayarak kendi sütünü vererek büyütmeli, baba helal ve meşru rızıkla çocuğunu beslemelidir. Anne ve baba güzel bir eğitimle onu yetiştirmeli, meslek sahibi yaparak topluma faydalı bir insan olarak kazandırmalıdır. Yüzme, koşu, atıcılık ve güreş gibi sporlarda çocuklara öğretilmelidir. Çocuk, ergenlik dönemine girinceye kadar dini yükümlülüklerle sorumlu değildir. Bahsettiğimiz bu konularla ilgili hadislerin sayısı küçümsenmeyecek kadar çoktur. Hazreti Peygamber bütün bunları yerine getirenleri hadislerinde övmüş ve bu görevleri yerine getiren anne babaların karşılıksız bırakılmayacaklarını bildirmiştir. Sevgili dinleyiciler, iktisadi haklara gelince, Yüce Allah, yeryüzünün bütün imkanlarını insanların istifadesine sunmuştur. İnsana düşen bu imkanlardan yararlanmak için gereken çalışmaları yapmaktır. Allah, geçiminizi temin edesiniz diye gündüzü, dinlenesiniz diye de geceyi yaratmıştır. Dolayısıyla Allah, insanın zamanını dinlenme ve çalışma zamanı olarak ikiye ayırmıştır. Mal ve evlat, dünya hayatının süsüdür ayeti de, dünya hayatının cazibesine dikkat çekmektedir. İnsanın helal yoldan kazandığı ve elde ettiği mal ve servet kutsaldır. Başkasının malına, servetine tecavüzse haramdır. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle gönül rızası olmadıkça hiçbir Müslümanın malı diğer bir Müslümana helal değildir. Ey iman edenler, birbirinizin mallarını haram yollarla yemeyin. Dolayısıyla malı uğrunda öldürülen şehittir buyurulmuştur. Hayatın her sahasında dürüstlük önemli olduğu gibi ticarette de dürüstlüğün önemine dikkat çeken hadislerde şöyle buyurulmaktadır. Doğru sözlü ve kendine güvenilir tüccar, ahirette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır. Ayrıca insanlara öyle bir zaman gelir ki kişi malı helalden mi, haramdan mı aldığına hiç aldırış etmez. Haram ve helale aldırış etmeyen böyle bir kişinin durumu başka bir hadiste daha vahim bir şekilde şöyle anlatılmaktadır. Adam ellerini kaldırarak "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve beslendiği haramdır. Böyle bir adamın duası nasıl kabul edilebilir buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'da çalışan kesimin haklarına riayet edilmesi ve kimsenin sömürülmemesi esastır. Kim bir işçi tutarsa ona hemen alacağı ücretini bildirsin. İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyin. İşçinin ücretini vermeyen kişinin hasmıyım hadisleri kul hakkına riayet edilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. İslam'da iktisadi faaliyetler içerisinde hırsızlık, faiz, yalan, aldatmak, sahtekarlık, kara borsa, gasp gibi gayrimeşru yollardan mal edinmek tamamen yasaklanmıştır. Sevgili dinleyiciler, eğitim öğretim hakkına gelince, ilk emri oku olan, bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağını ifade eden İslam dini aynı zamanda ilim dinidir. Dolayısıyla bu dinin peygamberi ve tebliğcisi konumunda olan Hazreti Peygamber de aynı doğrultuda hareket ederek ilimde öncülük etmiş ve ilim öğrenmenin herkesin hakkı olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber daha özgür bir ortam olan Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı faaliyetlerden birisi Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek ve Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında kalan ve Suffe denilen kısmı ilmi faaliyetlerin yürütüleceği ilmi bir merkez haline getirmek olmuştur. Bu ilim merkezi İslam tarihinde ilk üniversite olarak kabul edilmektedir. Burada okuyan talebelerin sayısının zamanla 400'e kadar yükseldiği rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buradaki merkezde eğitim öğretim gören öğrencilerin tüm problemleriyle ilgilenmiş ve onların en güzel bir şekilde yetişmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almıştır. Bu ilmi merkezde en büyük müçtehitler, muallimler, komutanlar ve valiler yetişmiştir. Bilahare buradan mezun olanlar diğer bölgelere tayin edilerek görevlendirilmişlerdir. Hazreti Peygamber kendilerine gönderilen hediyelerin çoğunu buradaki öğrencilere vermiş ve ilim öğrenmenin herkese farz olduğunu beyan etmiş. Erkeklere ders verdiği gibi istek üzerine kadınlar için de haftada bir gününü tahsis ederek onların eğitim öğretimlerine gereken desteği sunmuştur. Eğitim öğretim hakkından kimsenin mahrum edilmemesini isteyen Hazreti Peygamber, bu konuda insanları bilinçlendirmek ve haklarına sahip kılmak için ilmi övücü, ilmin gerekliliği ve önemi konusunda pek çok hadis irad etmiştir. Alimler kitaplarında bazı bölümleri ilme tahsis ederek Hazreti Peygamber'in hadislerini bu kısımlarda toplamışlardır. Medine döneminde eğitim-öğretim seferberliğine girişen ve Medine'yi ilmi bir merkez yapma niyetinde olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, okuma-yazma oranının artırılması için yoğun bir çaba göstermiştir. Mesela Bedir Savaşı'nda esir alınan müşriklerden okuma-yazma bilenlerin her birine, onar Müslüman çocuğa okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakılma şartını getirmiştir. Onun bu güzel faaliyeti daha sonraki nesiller için de güzel bir örnek olmuştur. Sevgili dinleyiciler, gayrimüslimlere yani Müslüman olmayanlara tanınan haklar konusuna gelince. İslam toplumu var olduğundan beri hiçbir zaman sadece Müslümanların yaşadığı homojen bir toplum olmayıp, içinde değişik inançlara sahip cemaat ve grupların birlikte yaşadığı mozaik bir toplum özelliğine sahiptir. Nitekim Hazreti Peygamber, Medine'de yaşayan bütün grupları rızalarıyla kendi hakimiyeti altında birleştirerek siyasetinin çok önemli ve başarılı dönüm noktalarından birini ortaya koymuştur. İslam dini, sorumlulukları kabul ve ret açısından insanları inananlar ve inanmayanlar diye iki gruba ayırır. Bu temel ayrım dışında İslamiyet, insanlar arasında ırk, renk, dil ve ülke esasına dayalı başka herhangi bir fark gözetmez. Dolayısıyla barış içerisinde yaşamak isteyen gayrimüslimler temel hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşayabilir. İslam toplumunda yaşayan insanlar genel olarak iki gruptur: Müslümanlar ve zımmiler. Zımmiler vatandaş olduklarından Müslüman yurttaşlar gibi bütün hak ve hürriyetlerden istifade ederek tüm medeni hukuk muamelelerini yapabilirler. Can ve mal güvenliği, inanç ve ibadet hürriyeti, ikamet ve seyahat hürriyeti, çalışma hürriyeti, sosyal güvenlik gibi hak ve hürriyetlere sahiptirler. Din farklılığından dolayı onların hakları ihlal edilemez. Bir hadis-i şerifte, her kim bir zimmiye yani Müslüman olmayan birine zulmeder veya taşımaktan aciz olduğu yükü yüklerse, o kimsenin hasmıyım buyurulmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Necran Hristiyanlarına yazdığı mektupta şöyle buyurmuşlardır. Necran ve etrafındakiler için kanları, dinleri, kilise ve ruhbanları, din adamları, Allah ve Resulünün garantisi ve teminatı altındadır. Dolayısıyla onların canları, malları Müslüman tebaanınki gibi İslam devleti tarafından korunmuştur. Asırlar boyunca bu anlayış devam ede gelmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda uluslararası kabul edilen savaş hukukuna da riayet etmiş ve askerlerine, yaşlılara, çocuklara, kadınlara, mabetlere kapanmış din adamlarına dokunulmamasını, hayvanların telef edilmemesini, ağaçların tahrip edilmemesini, alınan esirlere iyi muamele yapılmasını ve insanca davranılmasını, her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını istemiştir. Efendim, işkencenin yasak oluşu hususuna gelince, Kur'an ve sünnet, işkence, zulüm ve insanlık dışı tasarrufları engellemek için her türlü altyapıyı oluşturmuş ve gerekli tedbirleri almıştır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından birini bir savaş veya seriyeye komutan tayin ettiğinde, o kişiye savaşta dikkat edeceği bazı talimatlar vermiştir. Bu talimatlar arasında ahde vefa gösterilmesi, işkence yapılmaması, insan organlarının kesilmemesi, çocukların öldürülmemesi gibi konular yer almaktadır. Kullarıma işkence etmeyin şeklinde nakledilen kutsi hadis de işkencenin kötü olduğuna işaret etmektedir. Hadislerde kavga ederken dahi bazı hususlara dikkat edilmesi istenmiştir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam, biriniz din kardeşinizle dövüşmek zorunda kalırsa sakın yüzüne vurmasın. Çünkü Allah Adem'i kendi suretinde yarattı buyurmuşlardır. Hazreti Peygamber, bırakın insanlara eziyet etmeyi, işkence yapmayı, hayvanlara dahi eziyet edilmesini, dövülmesini, aç susuz bırakılmasını yasaklamış ve böyle yapanların cezalandırılacağını ifade etmişlerdir. Temel bir prensip olarak İslam hukukunda işkence yoluyla yargılama yapmak da mümkün değildir. Allah, Resulullah ve İslam alimleri buna şiddetle karşı çıkmışlardır. Zanlı, suçla ilgili açık maddi deliller dışında kendi aleyhine tehditle ve işkence altında suçu işlediğini itiraf etmeye veya aleyhine delil getirmeye zorlanamaz. Sevgili dinleyiciler, cezai müeyyidelerin amacı konusuna geldiğimizde de şunları söylemek lazım. Toplumların sahip oldukları hak ve özgürlüklerini korumak ve devam ettirebilmek için bu hak ve özgürlüklerini güvence altına almaları gerekmektedir. Sorumlu bireylerin yetiştirilmesi zorunlu olduğu gibi hak ve özgürlükleri tehdit ve ihlal edecek olan kişilere karşı bazı cezai müeyyidelerin konulması da kaçınılmazdır. Yeryüzünde suç işleyip de cezanın verilmediği bir toplum veya ülke gösterilemez. Çünkü cezalar ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. İslam'da konulan cezaların amacı insanlara acı vermek olmayıp ferdi suç işlemekten alıkoymak ve caydırmaktır. Böylece bu amaç gerçekleştiğinde toplumda can, mal ve nesil emniyeti sağlanarak hak ve özgürlükler güvence altına alınmış olur. Dolayısıyla toplumda bu konularda güvenliğin sağlanması için bazı cezai müeyyidelere ihtiyaç duyulmaktadır. Hak ettiği ölçüde cezalandırmak, her şeyden önce cezalandırılanın değil, diğer toplum bireylerinin insan hakkının güvencesidir. Şunu da belirtmek gerekir ki, şüphe ve tereddüt bulunduğunda zanlının lehine hüküm verilmesi esastır. Kısaca, cezaların insan ve toplumun güvenliğini sağlamak için caydırıcı fonksiyona sahip olmaları gerekir. Caydırıcılık özelliği olmayan cezai müeyyidelerin herhangi bir faydası da yoktur. Dolayısıyla bazı cezalar ağır da olsa önemli olan fonksiyon icra ederek toplumun rahat ve güvenlik içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Can ve mal güvenliği sağlanmamış bir toplumda insanlar korku ve tedirginlik içerisinde yaşamaya mahkum olurlar. Ve sevgili dinleyiciler, bu konunun son bölümünü de şu şekilde tamamlayalım. Dünyada ve ülkemizde yükselen değerler arasında insan hakları kavramı gittikçe daha bir önem kazanmaktadır. İnsan haklarının toplumda hakim olması herkesin arzusu ve isteğidir. Bu hakları insanlara kimse vermiş değil, bundan dolayı da kimse de geri alamaz. Dünyaya ikinci kez gelme imkanına sahip olmadığının bilincinde olan insan, ilahi kudretin kendisine bahşettiği haklara sahip olarak onurlu ve insanca yaşamayı arzu eder. İslam dini, insana üstün bir değer vermekle beraber, onun erdemli ve onurlu bir şahsiyet olarak yetişmesi için gerekli tedbirleri de almıştır. İslam'ın istediği modelde, İnsan yetiştiği takdirde insan hakları ihlallerinin asgariye ineceği kesindir. İnsan haklarının güvencesi büyük ölçüde burada yatmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberler gibi insan haklarını toplumda egemen kılmak, insanca bir yaşam sağlamak için çalışmış ve bu konuda da örnek olmuştur. İnsan hakları ile ilgili pek çok hadisten, evrensel mahiyette ilkeler çıkarmak mümkündür. İnanç, ibadet ve düşünce özgürlüğü, can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması, Müslim, gayrimüslim, herkes için geçerli olan hususlardır. İnsanlar arasında haksızlık, zulüm ve işkencenin her çeşidinin yasaklanması, hak, adalet ve eşitlik gibi değerlerin hakim kılınması esastır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin sahip olduğu hakların hangi niyetle ve ne adına olursa olsun gasp edilmemesi ve çiğnenmemesi gerektiği üzerinde ısrarla durmuştur. Biz de bu cümleleri sizlerle bu programımızda paylaşmış olduk. Sevgili dinleyiciler, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Hepinizi Yüce Mevla'ya emanet ediyorum. Sağlık, afiyet, huzur ve bereketler temenni ediyorum.
İnsan Hakları.